Podcast dinle.
Dost muhabbeti başlıyor. Bugünkü konuğumuz Okan Oflas. Kendisi bir hayvan hakları savunucusu. Yük Hayvanlarını Koruma ve Kurtarma Derneği Başkanı. Sevgili Okan, hoş geldin.
Hoş bulduk.
Nasılsın, iyi misin?
Teşekkür ederim, sen nasılsın?
İyiyim ben de, teşekkür ediyorum. Bugün seninle biraz yük hayvanlarını konuşalım istiyorum ama ne demek bu yük hayvanları? Ne yapar bu Yük Hayvanlarını Koruma ve Kurtarma Derneği?
Ya aslında yük hayvanları şöyle bir şey, Türkiye'de kanayan bir yara. Yıllardır hiç kimsenin görmediği, aslında biz hayvan hakkı savunucularının çok uzun yıllar sonra fark ettiği bir dert. Bundan 10 yıl önce de ben bu yarayı fark ettiğimde bu ülkedeki bir şeyler yapmak istedim. Sonra işte bir tane iki tane böyle işte bacağı kırıldı falan. Çünkü hep şöyle tasvir ediyorum onları. Düşünün ki doğuyorlar, işte erişkinliğe geliyorlar ve bir hayat yaşıyorlar. Ve bu yaşadıkları bütün ömür boyunca insana hizmet ediyorlar. Ve ta ki işte işe yaramaz, sakatlandığında, hastalandığında, işe yaramaz hale geldiğinde gezegenden son her canlının tedavi hakkını bunların elinden alınıyor. Bunlara tedavi hakkı tanınmıyor. Ya öldürülüyorlar ya da işte oraya buraya ölsün diye atılıyorlar. Dolayısıyla bunun değişmesine gerektiğine inanarak işte 10 yıl önce böyle bir tane iki taneyle başladık. Sonra baktık ki artık çok fazla hani bir farkındalık arttı, bir bilinç arttı. Bu bilinçle beraber bize vakalar yağmaya başladı. Tabii ilk başta hani böyle kendi arkadaş çevremle işte ben vesaire bu hayvanların tedavilerini vesairelerini yaptırıyorduk. Bir noktadan sonra vakalarla beraber hani masraflarla çok.
Ve bir alana ihtiyaç olmaya başladı.
Tabii yani çünkü hayvanı kurtarıyoruz bir şekilde, işte bacağı kırık bir eşek ya da at geliyor. Bunların birçoğu zaten genç yaşta oluyor. Geldiklerinde hani önlerinde uzun bir ömür oluyor. Bizde hiçbir hayvan çalışmadığı için zaten, dolayısıyla bu ömür iyi beslenmekle ve çalışmadıkları için ömür ve hayat kalitesi de arttığı için uzun yaşıyorlar. Dolayısıyla da bir alana ihtiyaç var. Böyle de bir çiftlik kuruldu işte.
Şimdi o zaman biraz çiftlikten bahsedelim istiyorum. Demin yayın öncesinde konuştuğumuzda 350'nin üzerinde yük hayvanı olduğundan bahsettik. Bu Türkiye için gerçekten büyük bir rakam. Hı hı. 350 hayvan nasıl dönüyor orası? Neler oluyor? Bize bir gününü böyle bir anlatsan mı?
Aslında yani 350 totaldeki hayvanlar, böyle hani sadece yük hayvanı yok bizde. Hı hı. Totaldeki hayvanları baz aldığımız 350 civarı hayvan var. Bunların hepsi kurtarılmış hayvanlar ve işte %80'i engelli. Bir gün bizde çok zor aslında. Çünkü sabah çok erken saatlerde başlayan bir rutinle işte onun osu, bunun busu, şunun osu. Çünkü hepsi hayatları boyunca tedaviye ve özel bakıma ihtiyacı olacak hayvanlar. Dolayısıyla bizim günlük rutinimiz de bunun üzerine kurulu oluyor. İşte veteriner hekimlerimiz var, gönüllü. Onlar zaten, eğer onları olmasaydı gerçekten hiçbir şey yapamazdık. Buradan da selam olsun İstanbul Üniversitesi'nden doçent doktor Legol Gunnar Dikmen, baş hekimimizdir, gönüllüdür. Bu ekiple işte hani operasyonlar yapılıyor vesaireler yapılıyor. Sonrasında tabii post-op bakımları yapılıyor. Post-op bakımları zaten günün çok büyük bir kısmını alıyor. İşte bandaj değişiklikleri vesaireleri. Biliyorsun sen de, Türkiye'de STK'lar bağış sistemiyle dönen yerler. Bizim de sağ olsun gönüllülerimiz ve destekçilerimiz var. Tabii bu pandemi döneminde özellikle bir hayli herkes gibi biz de zorlanmaya başladık. Bir şekilde döndürmeye çalışıyoruz ama zor mu? Zor.
Ama yardımlar olmadan da buranın dönmesi gerçekten mümkün değil. Hani hep derler ya, bir at ya da bir eşek ayağı kırıldıktan sonra vurulur, artık yaşayamaz. Bunun aslında yanlış olduğunu görüyoruz. Çünkü çiftlikten paylaştığın örneklerde bu hayvanlar gayet güzel yaşayabiliyorlar. Bundan da bahsedelim istiyorum ben, Okan.
Ya aslında bunu ben yıllar önce işte bizim yine küçük ekibimizle biz buna inandığımızda, çünkü benim için her zaman fokus şudur. Her canlı gezegenden bir tedavi hakkını hak eder. Tıpkı 90 yaşında, 100 yaşında ebeveynlerimizin bacağı kırıldığı zaman çok acılı ve uzun bir tedavi süreçlerinden geçiyorlar. Biz onları öldürme kararı alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. Yani ne kadar acılı ve uzun sürerse elimizden her geleni yapıyoruz. Peki bunu biz hayvana indirgediğimizde neden bu kararı kendimizde hak görüyoruz? Bir tedavi hakkını tanımadan neden bu hakkı kendimizde görüyoruz? Aslında bizim ilk baş çıkışıp çıktığımız nokta buydu. Sonra tabii geçen ve gelişen zaman içerisinde bizim vakalarla birlikte bir farkındalık da oluştu. Ama tabii bunu ilk başta yapmaya başladığımızda herkes bize deli dedi. Yani hani mümkün değil. Yani yüzyılın bir geleneği ve yüzyılın bir algısı bu. Nasıl değiştireceksiniz? Hani mümkün değil. Atın eşeğin ayağı kırıldığı zaman düzeltmez. Ama işte biz bunu böyle hep anlatı anlatı bunun bir farkındalığını aslında ben yarattığımızı düşünüyorum Türkiye'ye. Çünkü emek ve çaba sarf ederseniz bir şekilde olmazı olduruyorsunuz.
Şahane işler yapılıyor Yük Hayvanlarını Koruma ve Kurtarma Derneği'nde. Şimdi bir kısacık müzik arası verelim, sonra devam edelim. Kiss FM'de Dost Muhabbeti devam ediyor. Konuğumuz sevgili Okan Oflas. Yük Hayvanlarını Koruma ve Kurtarma Derneği. Afilli de bir ismi var.
Aslında WARF yani. Hı-hı. Work Animals Rescue Foundation. Çünkü benim uluslararası bağlantılarda da, uluslararası çapta da yaptığım şeyler olduğu için öyle kurmuştuk. Ama tabii bunun bir Türkçe isminin olması gerekiyordu. Evet, o yüzden Yük Hayvanlarını Koruma ve Kurtarma Derneği.
Bu şeyden bahsetmek istiyorum Okan. En fazla sanırım yoran kısmı nakliye kısmı hayvanın. Çünkü çok büyük, yani neredeyse ton ağırlığında bir hayvanın ve üstüne üstlük engelli bir hayvanın nakliye kısmı sanırım ki en zorlayıcı operasyonel kısmı.
Evet, çünkü şöyle, zaten biz çoğunlukla bu hayvanları bulduğumuzda geç vaka oluyorlar. Geç vaka oldukları için de zaten işte enfeksiyon ilerlemiş oluyor vesaire ilerlemiş oluyor. Tamamen sağlıklı bir atı bile transport böyle bizim için korkulu bir rüyayken. Çünkü o transport sırasında hastalanabiliyorlar, sancılanabiliyorlar. Bir sürü komplikasyonları var. Bir de düşünün ki biz bacağı kırık, paramparça, bazen kemiği dışarıda bir atı alıyoruz oradan. Dolayısıyla o hayvan zaten terminal döneme girmiş oluyor biz geç bulduğumuz için. Bize gelene kadar çoğu zaman doğru işte bandaj vesaire yapılmazsa daha da kötülüyor. Ve ilk geldiğinde aslında biz onu ilk önce yaptığımız şey kırığından önce onu hayatta tutabilmek. İşte gerekli tedaviler, onu hayatta tutma yönünde bir tedavi prosesi uygulanıyor. Ve o tedavinin akabinde eğer işte şeyse, hala her şey yolunda gidiyorsa, o zaman kırığı ya da herhangi her neresindeyse problem, oraya yöneliyoruz. Dolayısıyla o transport bizim için gerçekten korkulu bir yer. Çünkü ağırlıkları çok fazla, senin de söylediğin gibi. Ve çok uzun yollardan gidiyor. Mardin'den, Urfa'dan 24 saat, 28 saat, bazen 30 saati bulan yolculuklar yapıyorlar. Dolayısıyla bu bizim için zor bir süreç oluyor. Ya onun için daha zor bir süreç oluyor. Ve yoruluyorlar tabii. Yani yoruluyorlar bu yolculukta. Zaten o kırıkla baş ediyorlar. Dediğim gibi, yani ilk geldiklerini biz önce hayatta tutmaya çalışıyoruz bu transport sonrasında. Akabinde de gerekli müdahaleler yapılıyor.
Peki bunun mali kısmını nasıl karşılıyorsunuz Okan?
Yine işte desteklerle karşılamaya çalışıyoruz. Çünkü zaten transport dediğimiz kısım en maliyetli kısmı. Sonrasında hani bir an önce bunu çözmek gerekiyor. Türkiye çapında böyle çalıştığımız bir ağ var. Bu çok önemli. Çünkü hani İstanbul'dan bir araba yollayıp, o arabayı bazen bunu da yapıyoruz çok zorda kaldığımızda, ama İstanbul'dan özel bir araba yollayıp onu işte atıyorum Mardin'in bir köyünden buraya getirmek hem çarpı iki maliyet oluyor, hem de çarpı iki zaman kaybı oluyor bizim için. Dolayısıyla böyle bir ağ kurduk. İşte Urfa'da, orada, burada, Doğu'nun birçok yerinde, İstanbul'un birçok yerinde, işte İç Anadolu'da birçok yerde bir taşıma ağı var. Bu taşıma ağında işte çalıştığımız şoför arkadaşlar var, sağ olsunlar. Profesyonel at taşıma aracımız. Bunların hepsi. Hı hı. Çünkü konforları böyle çok daha uygun oluyor. Herhangi, yani biz bugüne kadar hiçbir zaman bir kamyonla bir hayvan taşıtmadık. Çünkü bu etik bir şey değil. O kırıklı hayvan için. Biz mümkün olduğunca hani en maksimum konforu sağlayıp minimumda risk alarak o şekilde taşıtmaya çalışıyoruz. Bu da aslında iyi bir şey oldu. En azından bu süreçler biraz azaldı. İşte İstanbul'dan gitmiyor araba. 3 gün olacağında bir günde bize ulaşıyor hayvan.
Sabitlenmesi vesairesi gerekiyor.
Evet,
sanırım.
Evet. Ama tabii bunların hepsi ekstra maliyet. Zaten bizim daha hayvan alınmadan bir maliyetimiz başlıyor. Bu transport bir baştan birkaç bin lirayla hayvanın bize ulaşması da başlıyor. Sonrasında işte ilaçları, operasyonda kullanılacak malzemeler vesaire. İşte bunları da mümkün olduğunca desteklerle ve bağışlarla toparlamaya çalışıyoruz.
Peki dinleyiciler Yük Hayvanları Koruma ve Kurtarma Derneği'ne yardım etmek isterlerse, maddi yardım etmek isterlerse nasıl ulaşabilirler size?
İnternet sitemizden ulaşabilirler. www.yhkkd.com. Orada zaten bütün bilgiler var. Hami sistemimiz de var bizim. Oraya girip bir tane atın eşeğin aylık masraflarını karşılayarak buradan bizim bakımımıza devam ediyor. Ama onun aylık masraflarını karşılıyorlar. Böyle bir sistemimiz var.
Çok iyiymiş bu. Aslında bu birçok hayvan barınağında da yapılan bir sistem. Gerçekten başarılı olmuş. Okan, bir müzik arası verelim. Sonra gene devam edelim. Kiss FM'de Dost Muhabbeti sevgili Okan Oflaz'la devam ediyor. Yük Hayvanlarını Koruma ve Kurtarma Derneği Başkanı diye de böyle havalı bir ismi var. Sevgili Okan, biraz adalardan bahsedelim istiyoruz. Çünkü yük hayvanı deyince faytonlar da bunun içine giriyor. Çok yıllar mücadele edildi adalardaki faytonlar özgürlüğe kavuşsun diye. Çok çeşitli haberler gördük, o atların kaybolduğu vesaire gibi. Bize böyle en güncel bilgiyi verebilir misin? Adalardaki faytonlar durdurulduktan sonra bu atlar ne oldu?
aslında en güncel bilgiyi bilmiyoruz. Dolayısıyla en güncel bilgiyi şöyle verebilirim. 70 tane kadarı adada kaldı. O adadakilerden haberdarız. Onların şu an kısmen durumları iyi. Fakat diğerlerinin ne olduğunu...
Toplam kaç at vardı?
1170 civarı at vardı. Yanlış hatırlamıyorsam, şimdi net hatırlamıyorum. Notlarım yanımda değil. 1170 civarı bir at vardı. Bu atların ne olduğuna dair işte çeşitli spekülasyonlar var. Ama bunun böyle olması için zaten baştan beri biz hep şunu söyledik. Yani bu iş STK'larla çözümlenmeli. STK'lar olmadan bu iş bir olumsuz bir tarafa gidecek diye. Fakat işte bir şekilde biz aslında dinlendik, ama dinlendikten sonra operasyonel kısımda olmadık. Operasyonel kısımda bir şekilde olmadığımız ve uzaklaştırıldığımız için de neyin nereye gittiğini biz dışarıdan yaptığımız takiple bilebiliyoruz. Bununla ilgili hatta bir kamuoyu bilgilendirmesi de yaptık. Biz baştan beri bunun böyle olacağını biliyorduk ve bunun karşısındaydık, bu hayvanların yok olmaması adına. Zaten dediğim gibi STK'larla bir çalışma yürütülmesi gerektiğini söyledik. Fakat bu yürütülmedi. İşte peyderpey işte binicilik okullarına verildi hayvanlar. İşte çeşitli üniversitelere verildi. İşte çeşitli belediyelere verildi. Aslında bu şey olmadı. Yani bir özgürleştirme prosesi olmadı. Çünkü buradaki hayvanlar zaten yıllarca sömürülmüş hayvanlardı. Yıllarca sömürünün altından hani tamam biz bir sevindik, böyle hayvanlar bitiyor artık şey yapacak diye. Fakat özgürleştirilmediler aslında.
Bir sonraki gelecekler için aslında bu savaş kazanılmış oldu. Mevcutlar için değil de belki.
Evet, mevcutlar için olmadı. Mevcutlar için maalesef ki böyle bir şey olmadı. Bir sonraki gelecekler için işte oradaki bu zulmün her yıl her yıl her yıl devam etmesini. Yani evet, böyle bir şey oldu, ama keşke kurumlar STK'larla hareket etseydi ya da daha fazla sorumluluk alsaydı bu hayvanlar için de bir kurtuluş olsaydı. Ama dediğim gibi ben çok bu hayvanların adına kurtuluş olduğunu düşünmüyorum.
Peki, biraz sancılı bir serüven ama yine de bir sonraki gelecekler adına sevinmiyor değilim açıkçası ben.
Tabii yani dediğim gibi hani bu yıllardır süren bir şeydi. Yani hani her yıl 500 at ölüyordu. Yani hani bu çok ciddi bir hatır sayılır sayı. Dolayısıyla bir öncekiler için oldu, ama keşke bunları da kurtarabilseydik.
Keşke kurtarabilseydik gerçekten de. Peki, basında Hatay Dört Yol Belediyesi ile ilgili bir haber çıktı. Mutlaka sen de takip etmişsindir. Yaklaşık 100 atın bir şekilde ortadan yok edildiği haberlerini gördük. Bu serüveni biraz anlatır mısın bize?
Evet, zaten bunlar işte bir şekilde Hatay Dört Yol Belediyesi'ne 100 tane yollanıyor. Bir tanesi kayıtlı ölümü var. Bu ilçe tarım tarafından kaydedilmiş bir atın ölümü var tespit edilen. Fakat kalan o 99 tanesi yok. Bununla ilgili de biz işte gerekli çağrılarımızı yaptık, gerekli girişimlerimizi yaptık. Sonuçta buna her kim sebep olduysa bu kişi bir şekilde Türk yargısı önünde hesap vermeli. Çünkü bir kurumdan aldığı hayvanları yok etmek, 99 tane hayvanı yok etmek ne akli ne vicdani bir şey. Çünkü biz bunu sorguladığımızda kaçtı. Yani 99 at, Hatay 4 yol gibi küçücük bir yerde nasıl kaçabilir? Ama tabii hani Hatay 4 yol gibi bir belediyeye de 100 at niye verildi? Niye sahiplendirildi? Hani bunun böyle birçok aslında konuşacağımız...
Ne tarafından bakılsa yanlışlarla
evet,
doldu.
Evet, yani bir sürü zaten konuşacağımız şeyi var. İşte dediğim gibi yani 100 at niye küçük bir ilçe belediyesine verildi? Bu ilçe belediyesi sen 100 atı aldın, ne yaptın? İki tarafta sorgulanmalı. Hani bu bizi de aşan bir şey aslında. Her kimse sorumlu. İki taraf için de bunun sorumlularının biz cezasını çekmesini istiyoruz aslında.
Biraz da Türkiye'de sivil toplum kuruluşlarından insanlar mucizeler bekliyor. Sanki sihirli değnekleri varmış gibi düşünülüyor. Oysa ki sivil toplum kuruluşları dendiğinde gerçekten 3-5 gönüllünün bir arada olduğu, sınırlı imkanların olduğu yerler maalesef ki. Okan, bir müzik arası verelim. Tekrardan devam edelim. Sevgili Okan Oflaz'la Dost Muhabbeti devam ediyor. Okan, biraz meclis serüveninden de bahsedelim bir araya gelmişken. Çünkü sen de meclis görüşmelerinde bulundun birebir. Neler yaşandı? Sence çıkacak kanun ne zaman çıkacak? Atlarla ilgili neler var kanunda?
Vallahi çıkacak kanundan aslında çıkacak kanun nasıl çıkacağı, ne zaman çıkacağından ziyade nasıl çıkacağı endişe kısmı. Özellikle bazı işte bütün hani ortak bütün STK'ların işte 6. maddeye dokunmama, işte bu yeni çıkacak kanunda belediyelerin mutlak suretle ceza kapsamına alınmaları. Çünkü aslında zulmü yapan dışarıdaki 3-5 kişi. Tabii ki bunlar için TCK kapsamına alınmalı ki biliyorsun hep birlikte yıllardır da bunun için savaşıyoruz. Herkes de bunun için savaşıyor. Toplumdaki bu suç işleyenler için TCK kapsamına alınması ama onun dışında mutlak suretle bu şeyde belediyelerin de bir ceza kapsamına alınması. Çünkü asıl zulmü yapan belediyeler, yerel yönetimler, oradan oraya atan, işte çöplüğe atan, öldüren, zehirleyen yerel yönetimler. Mutlaka bu kanunda bunun da olması gerekiyor ama bu son günlerde gelen haberler pek iç açıcı değil. Hatta bununla ilgili de işte bayağı bir gündemde oluşturulmaya çalışıyor. Ne zaman çıkacağından değil, dediğim gibi umarım çıkacak yasa hayvanların yararına çıkacak bir yasa olur. Ama endişeliyiz. Yani bir an önce çıkmasını beklerken nasıl çıkacak? Gerçekten ben şeyim, tedirginim. Herkes gibi ben de tedirginim.
Peki içeri verilen taslakta yük hayvanlarından nelerden bahsediliyor?
Yük hayvanlarından bahsedildi aslında. İşte bu hayvanların bir şekilde bir çiplendirme sistemine geçiş yapılması, takip edilmeleri. Sonuçta yani köylünün elinde de olan bir at ya da işte herhangi birinin elinde olan da bir at. Bu hayvanlar bir çip sistemine, bir kayıt sistemine aslında mevcut da var öyle bir sistem ama tabii ki işlemiyor o sistem. Dolayısıyla götürüp köylü o hayvanı sakatladığında ya da hastalığında bir yere attığında biz o hayvanın kime ait olduğunu bulamıyoruz. Dolayısıyla hayvan sahibinde herhangi bir şeyi yok. Yaptırım uygulayamıyorsun. Dolayısıyla böyle bir sistem en azından kayıt altına alınırlarsa bu kayıt altındaki sistemde o sahip o hayvanı tedavi ettirme şeyine ya yani zorunluluğuna sahip olacak. Dolayısıyla bu kısmı aslında çok önemli. Ama bakalım çıkacak mı bu kanunda böyle bir şeyler.
Kanun elinde sonunda çıkacak bence yakın zamanda ama ne çıkacağını hep birlikte bekliyoruz
maalesef. İşte dediğimiz gibi o tedirgin olunan kısım o zaten. Yani kanun evet yüzdük kuyruğuna geldik kısmı ama nasıl çıkacak? Yani hani işte 6. maddeye dokunulacak mı? Belediyeler ceza kapsamına alacak mı? Ki ya bunların mutlak surette olması gerekiyor. İşte 6. maddeye dokunmayarak belediyeleri ceza kapsamına alarak bakalım.
Bakalım ya. Ülkenin hayvanlarını ne bekliyor, ne göreceğiz? Ben de merak ediyorum.
Umarım şimdi güzel şeyler bekliyordur. Çünkü bugüne kadar hiç güzel şeyler olmadı onların adına. Zaten bizlerin varlığı da bugüne kadar hiç güzel şeyler olmamasının neticesinde onların hakkını savaşmak için böyle bir sürü STK ve bir sürü insan oldu. Umarım bugüne kadar hiç gün yüzü görmeyen hayvanlarımız bundan sonra bir nebze de olsa gerçekten rahat nefes alırlar ve o yaşam haklarının hatır sayılır düzeyde korunacağı yeni bir yasa bekliyoruz.
Pazar akşamı gerçekten tatsız şeylerden bahsediyoruz. Bir güzel müzik arasıyla taçlandıralım bence. Dost muhabbeti tüm hızıyla kaldığı yerden devam ediyor sevgili Okan Oflaz'la. Okan biraz da gelecekteki projelerden bahsedelim. Neler yapacak dernek? Sevgili Okan nelere sebep olacak? Onlardan konuşalım mı? Bu pandemi sürecinden sonra bizi neler bekliyor?
Aslında bu pandemi sürecinde biraz da ürettik. Şimdi her şey çok daha yeni böyle. Benim aslında yapmak istediğim şey şuydu. Bu farkındalığı arttırmak. Tabii ki farkındalığı arttırırken de aslında birilerinin ne kadar zor. Özellikle işte bizde hani dışarıdan sadece bizi sosyal medya şeyi görüyorsunuz. Ya da birkaç videoda görüyorlar insanlar. Ama onun altında gerçekten işte bizim bütün ekibimiz, veteriner hekimlerimiz, herkes çok ciddi bir emek içerisinde. Ve bu hakikaten hatır sayılacak bir emek ve insanüstü bir emek. Ben hep öyle söylüyorum. İnsanüstü bir emek. Benim biraz da o şeylere, orada yapılan işlere ve bütün yol arkadaşı, hekim dostlarıma bir şeyim vardı. Hani onları da biraz daha böyle şey yapmak. O çabanın, verilen çabayı daha gün yüzüne çıkarmak. Bununla ilgili çalışma yaptık. İnşallah çok kısa zamanda dijital platformlarda bu bir şey gibi bir rutinde yapılan işleri her bir vakayı görüyor olabileceğiz. Onun dışında işte pandemi kalkarsa eğer daha çok her yerde olacağız. Etkinlikler vesaire yapacağız.
Okullara gidiyordun, çocuklarla birlikte oluyordun.
Evet, yani o çok şeydi. Mümkün olduğunca her yere gitmeye çalışıyordum. Tabii bu pandemi sürecinde yok. İnşallah hani o da olunca yine gitmeye devam edeceğiz. Çünkü ben çocukları çok önemsiyorum. Hayvan haklarını da çok önemsiyorum. Çünkü oradan bir sürü şey kazanım oluyor bize. Dolayısıyla o zaten devam edecek. Onun dışında işte çeşitli etkinlikler yapacağız. Umarım pandemide bir an önce dünyanın başında musallat olmuş bu hastalık da kalkar. Biz de daha farkındalık yaratacak şeylere doğru yöneliriz.
geçtiğimiz haftalarda güzel bir gelişme daha oldu. GQ dergisinin yılın erkeklerinden biri seçildin. Doğru mu söylüyorum?
Evet, ya yani ilham veren iyilik hareketi gibi bir şeydi. Çok sağ olsunlar bizi de seçmişlerdi. Bunların hepsi tabii sen beni yıllardır tanıyorsun. Hani kendi iş hayatında zaten var olan bir şeyler yapan vesaire bir insanım. Bunlar, bu benim adıma çok onur ve gurur verici bir şey ama benim dışımda bu hayvanların aslında farkındalığının artması konusunda beni çok gururlandıran bir şey. Demek ki deli gözüyle bakılanların bu ülkede ya da dünyada istenirse neler yapabileceğinin aslında bir ödülüydü bana. Bu da dediğim gibi ben kendi şahsi adıma bu ödül değil, bu hayvanlar adına, bu farkındalığı yaratılması adına çok mutluyum ve çok onurlu ve gururluyum.
Duyulması açısından gerçekten ana akım medyanın içinde olması.
Bir de GQ gibi bir derginin çok kıymetli bir şeydi. Çok teşekkür ederim tekrardan onlara.
Aldık ödülümüzü, rafımıza koyduk. Evet. Efendim bir kısacık müzik arası daha verelim, sonra ufak ufak toparlayalım, bakalım neler konuşacağız. Programın sonuna doğru yaklaşırken Okan Oflaz'la yük hayvanlarını konuşmaya devam ediyoruz. Sevgili Okan, peki son olarak bize şundan bahseder misin? Bu yapılan operasyonlar bir kedi köpek operasyonu gibi operasyonlar mı? Yani ortopedi operasyonları tabii ki daha zordur, daha büyük çaplı yapılıyor ama operasyon sonrası süreç, fizik tedavi, bunlar nasıl oluyor? Biraz da bundan bahseder misin bize?
Şimdi işin aslında zor kısmı bu postoperatif kısmı. Çünkü dediğim gibi atlar, eşekler ve atlar bile kendi tek tırnaklar ve kendi aralarında işte iyileşme süreçleri olarak ayrılırken bu hayvanlar başlı başına kedi, köpek vesaire başka bir hayvandan daha farklılardı. Özellikle atlar o kadar hassas ki her şeyine çok dikkat etmeniz gerekiyor bu iyileşme sürecinde. Gerçekten yapılan işler hiç kolay işler değil. Düşünün, bir kediye plak takmak bile o kadar zor bir şeyken biz tonluk bir hayvana, yani 500-300 kilo, 500 kiloluk hayvana gerekirse işte plak takılıyor vesaire takılıyor. Bunun iyileşme süreci çok uzun sürüyor. Zaten aslında insanların bu hayvanlara tedavi ettirme şansı tanımama sebepleri de bu. Çünkü çok masraflı
ve süreç çok uzun.
Çok uzun süreç. Yani bir kedi atıyorum bir ayda normal hayatına dönüyorsa belki bizim kurtardığımız bir at 9 ayda, 10 ayda, 1 senede. Mesela yanan atları hatırlarsınız. Sakura yaklaşık 1,5 sene tedavi gördü. Yani düşünebiliyor musun? 1,5 sene. Çünkü bütün etleri döküldü. Kemiklere kadar bütün etler, kaslar döküldü. Çünkü 3. derece yanıktı. Yani tam 1,5 yıl o etlerin, kasların, her şeyin yerine gelmesi beklendi. Çünkü mesela Sakura akşam dinlenmek için yattığında kendi başına kalkamıyordu. O kadar fazla kas kaybı var ki biz kaldırıyorduk. Yaklaşık bu bir yıl boyunca düşünsene biz atı kaldırdık.
Yani tüm insanlığın takip ettiği bir süreçti.
Evet.
O adada yanan atlar ve nihayetinde hem iyileşti hem de bir sürprizle iyileşti.
Evet, 5. ayda Kiraz'ı doğurdu. Ya hatta bir Kiraz o kadar prematüre doğdu ki annesinin memesine yetişemiyordu. Alttan biz kaldırıp böyle meme emziriyorduk. İşte zaten Sakura dünyada 3. derece yanıp yaşayan tek at. Onun dışında 3. derece yanan atların hepsi 3. 4. günde ötenazi yapılmış. Dolayısıyla Sakura aslında bir mucize. Kiraz da onun mucizesinin mucizesi.
Peki gene küçük mü Kiraz şu anda da?
Kiraz yok canım, büyüdü artık. Çiftliğin en şımarık atlarından bir tanesi. Çünkü bebekliğinden beri o kadar şımardık. Ya hiçbir şey yokken arkandan gelip sana bir kafa atıp seni yere yapıştırabilir. Ama bunların hepsi oyun. Fakat cüssesinin farkında olmadığı için biraz sarsıntılı olabiliyor. Dediğim gibi yani emek, çaba ve inanç, hani şöyle, onlar yaşamak istediği süre boyunca biz onların bütün hizmetini yapıyoruz. Ama bazen onlar yaşamak istemiyor. Orada yapabileceğimiz artık hiçbir şey kalmıyor. Fakat dediğim gibi hani onlar yaşamak, bu tedavi süreçlerinde onlar yaşamak istediği süre boyunca bizden sonsuz hizmet onlara. İşte o sonsuz hizmetin karşılığında böyle Sakura gibi bir sürüsü gibi onun böyle mutlulukla ve düzelmiş hallerini onun karşısına almak da aslında bize yetiyor da artıyor bile.
Kurtarmaktan daha zevkli ne var ki şu hayatta?
Tabii yani bir de o şimdi onların koştuğunu, oynadığını, gün yani o süreçte onu siz kaldırıyordunuz ve hani atı kaldırmak, yani her sabah bir at kaldırırken şimdi bütün hayatlarını kendi kendilerine idame ettirebiliyorlar ve koşturup oynayabiliyorlar artık.
Ne süper, ne mutlu biz tüm izleyenler adına, bunu görmek çok keyifli. Peki sahiplendirmeden biraz bahsedelim. Eğer insanlar istiyorlarsa yük hayvanlarını koruma derneğine gelip hayvan sahiplenebiliyorlar mı? Diğer hayvan barınakları gibi.
Evet, sahiplenebiliyorlar fakat bizim biraz daha böyle şartlarımız ağır. Mutlaka görmek istiyoruz, mutlaka tanımak istiyoruz. Çünkü her biri bizim böyle ölümün son dakika kıyısından aldığımız evlatlar. Dolayısıyla her birinin bizde kıymeti çok fazla. Onu da şöyle yapıyoruz. Daha sağlıklı olanlar ya da işte açık yara tedavisi vardır, o bitmiştir. Evine gidebilecek, engelli değil de evine daha rahatlıkla yeni evine gidebilecek olanlar sahiplendiriliyor. Bununla ilgili de işte yine bizim internet sitemizden ya da sosyal medya hesaplarımızla şey yapabilirler, iletişime geçebilirler. Onlara yaşatacak güzel bir alanları, güzel bir ortamları varsa mutlaka konuşalım. İsteyen olursa. Özellikle mesela şeyden çok mutluyum. İnsanlar gerçekten böyle artık kedi köpek gibi işte bizden sonra eşek sahiplenmek istiyorlar. Hani at bir nebze daha insanları korkutuyor cüsse sebebiyle ama eşek, bir sürü insan artık böyle öyle de talepler geliyor bize. Eşek sahiplenmek istiyoruz diye. Bu da aslında olumlu bir şey. Çünkü İngiltere'de ve bir sürü yerde artık eşekler aslında pet statüsüne sokuldu. İnsanlar evlerinde besliyor. Bizim estağfurullah eşek dediğimiz, İşte hor gördüğümüz hayvanlar gerçekten aile bağları o kadar güçlü ve pet statüsündeki hayvanlar ki inşallah bir gün herkes bu şeyi de tadar, duyguyu da tadar. Bir eşekle yaşamanın keyfini.
Umarım ben de bir gün bir eşekle yaşarım.
İnşallah, hemen verelim.
Ağzına emeğine sağlık sevgili Okan. İyi ki bizlerleydin bu hafta sonu. Çalışmalarını yakından takip etmeye devam edeceğiz. Görüşmek üzere.
Teşekkür ederiz. Podcast dinle.